Ayrım 9. 16. bölüm. Elenrahu birden durdu. Kafasının içinde yankılanan şey kendi ismiydi ama kendisinin iç sesiyle yakından bir ilişkisi yoktu. Bütün vücudunun titrediğini ve terlediğini hissetti. Bu ilk kez olmuyordu. Daha önce de hislerine güvendiğinde haklı çıkmıştı. İsminin bir yerlerde söylendiğinden şüphesi yoktu. Acaba bu Gökhan mı diye düşündü. Gri takım Türkiye'deki bağlantıları sayesinde onun ismine ulaşmış olabilir miydi? Bu gerçekten de son derece zordu ama hiç belli olmazdı. Ölü şövalyenin bir an önce onu bulup yok etmesini istiyordu. Gri takımdan kurtulmak şu an için bütün planlarının temelindeydi. O tehlikeli adamlarla uğraşmak zorunda kalmak istemiyordu. Ragıp Tamer vasıtasıyla Türkiye'nin iç politikasında etkili olmaya çalışıyordu. Zengin iş adamları bu iş için her zaman idealdi. Ödel özel odasına çekildi. Oraya kimse girmezdi. Bir kişi hariç. Sophie Rahu. Kızı üniversitede antropoloji okuyordu. Babasının özel odasındaydı. Sophie orada çalışmayı seviyordu. İleride işlerini ve hatta bütün programını ona devredebileceğini hissediyordu. Kapı açılınca Sophie gülerek ona baktı. Kitaplarına gömülmüş, yanında meyveli çin çayının tadına vararak kendisini büyük düşüncelere kaptırmış görünüyordu. ''Ne çalışıyorsun Sophie?'' diye sordu Elenrahu. ''Mars'la ilgili bir proje var baba, onu yapıyorum.'' dedi. ''Neymiş o proje bakalım?'' Mars'ın üzerinde insanların yaşayabileceği bir duruma getirilmesiyle ilgili bazı çalışmalar. Bu konularda araştırmalarımı yoğunlaştırıyorum. Bu çok güzel Sophie. Senin bilime olan yaklaşımın benim hayallerimin gitgide genişlemesine hatta sınırlarını tamamen kaldırmama neden oluyor. Bizim burada oluşturacağımız düşünceler bakarsın bir gün Mars'a hatta Güneş sisteminin dışına çıkabilir. Neden bir galaksi imparatorluğu şu anda bu odadan çıkan düşüncelerle kuruluyor olmasın ki? Dedi. Sophie gülümseyerek baktı. Babasının egosuna hayran kalmıştı. Karşısındaki adamın büyük bir galaksi imparatorluğunu yönetebilecek kadar büyük bir egosu olduğunu düşünüyordu. Baba, bilimin gelişmesi benim için daha önemli. Eğer sen bunu dünya dışı gezegenlere insanları taşımak için kullanacaksan buna asla itirazım olmazdı. Biliyorsun senin gibi bakmıyorum. Çeşitlilikten yanayım. Bence çok daha doğal, doğru olan. Bak Sophie, doğruluk demek daha güçlü olanın iradesinin doğrultusuna gitmek demektir. Eğer bizim irademiz daha güçlüyse o başarılı olur ve diğerleri de onu takip etmek zorundadır. Takip etmeyenlerin başarılı olması demek doğruluğun yenilmesi demektir. Belki sana garip bir felsefe olarak gelebilir ama buna yürekten inanıyorum dedi. Buna gerçekten inandığına inanamıyorum ama senin tarzını seviyorum. Yine de bu iradenin bazı insanları üstün kılmak için çok da doğru olmayan şeyler yaptığını hissetmiyor da değilim. Gerçi bana işlerinden bahsetmiyorsun. Yaptığın işlerin hiçbirisi hakkında bilgim yok. Gerçek anlamda ne iş yaptığını da bilmiyorum ama bunu sormak istemiyorum. Çünkü çok güçlü bir insan olduğunu biliyorum ve güce ulaşan bir insanın bazen hoş olmayan şeyler yapmak zorunda kalabileceğini de hissedebiliyorum dedi. Seni ne kadar akıllı bir kız olduğunu unutmuşum. Şaka söylüyorum tabii ki güzel kızım. Senin ne kadar akıllı olduğunu asla unutamam. Sophie şundan emin olmasın. Dünyanın yönetilmesinde benim gibi insanlara ihtiyaç var. Benim gibiler olmasa dünyada kaos olurdu. Peki şu anda var olan kaos ne baba? Diye sordu. İki türlü kaos vardır. Kontrollü kaos ve kontrolsüz kaos. Kontrolsüz kaoslar insanoğlunun yok olmasına yol açabilir. Oysa ben ve benim etrafımdaki insanlar kontrollü kaoslar çıkararak bu yok olma enerjisini bir bakıma sonsuzluğa gönderiyoruz. Dünyada kaosun olmadığı bir çağ olmamıştır. İnsanlık demek kaos demektir. Savaşmak demektir. Mücadele demektir. Ve bizim yaptığımızda bunu mümkün olduğunca yönetmeye çalışmak. Tabii ki bu arada kendi irademin üstün kalması koşuluyla. Bunları söylerken vicdanının derinliklerinde acıyan bir nokta vardı. Minik bir nokta. O noktanın yaydığı acıyı umursamamayı öğreneli çok olmuştu. Baba, evet, ölü şövalyenin adadan ayrıldığını duydum, bu doğru mu? Rahu bir bardak içecek aldı ve pencerenin önüne gitti. Evet, bu doğru Sophie. Şu anda ne yapmaya çalışıyor, çok iyi bir şey olmadığını söyleyebilir miyiz? Merak etme, kötü bir şey yapmıyor, beni korumaya çalışıyor sadece. Seni korumak mı? Neden, kimden? Sophie bu işleri içinde olan insanların her zaman için belli bir risk altında olduklarını, zaten matematiksel teoremleri çözümleyebilen bir insan olarak biliyor olmalısın ve ben de risk altındayım. Türkiye'deki işlerimize sekte vuracak olan bir grubu ortadan kaldırmak için bir şeyler yaptık. Grup nötralize edildi ama içlerinden birisi kaçmış ve şu anda büyük bir kin duygusuyla Türkiye'deki bağlantılarıma ve oluşturduğum yapıya sızmaya çalışıyor. Eğer onları ele geçirirse bana da ulaşabilir ve bu adamlar öyle adamlar ki Amerika'ya neler yaptıklarını biliyorsun. Dolayısıyla ölü şövalyeden başka çarem kalmadığını düşündüm. Bazen bu kararı vermek zorunda kalıyorum. Onun da bunu yaşamasını istemiyorum ama ne yazık ki şu an elimdeki en güçlü silah o. Sophie üzgün görünüyordu. Ölü şövalye çok hassas bir insan. Onun bu tür görevlere gitmesine üzülüyorum. Sonrasında kendisini çok kötü hissediyor. Aylarca konuşmadığı oluyor. Biliyorum Sophie ama gerçekten yapabilecek başka bir şeyimiz yoktu. Bu kararı vermek zorunda kaldım ve umarım görevini layıkıyla yerine getirir. Peki baba, dedi. Ayağa kalktı, odadan çıkarken dönüp arkasına baktı. Onunla gurur mu duyuyordu yoksa başka bir şey mi hissediyordu bilmiyordu. Hisleri her zaman karışıktı. Kafasına takmamaya, kendisini üzerinde çalıştığı bu projelere vermeye karar verdi. 17. bölüm. Ragıp Tamer barın iç tarafında bir masada oturmuş etrafına keyifle bakıyordu. Sonunda istediği bilgiye ulaşacaktı. Cenk denen geri zekalı bu işi halledememişti ve peşinde acımasız bir katil vardı. İşi kendi halletmek zorunda kalmıştı. Bu çok riskliydi. Kolayca yakalanabilirdi. Ama eğer iş halledilmezse Elan Rahu da onun biletini keserdi. Biraz pahalıya patlamıştı ama değmişti. Ekonomi Bakanlığındaki üst düzey bürokrat bir hayli başarılı olmuştu. Bakanın çantasındaki raporu okumuş ve yerine koymuştu. Bütün bunları çantasını odadan alıp yan odaya götürene kadar yapmıştı. Parayı hak etmişti. Bu bilginin maliyeti 10 milyon dolardı. Kendi hayatından daha önemli olamazdı. Barın girişinde toplanmış olan kızlarla bakıştı, gülümsedi. Çapkın bakışlarla cevap verdiler. Zenginliği her halinden belli oluyordu. Başını sertçe çevirip daha fazla uzatmadı. Adam gelmek üzereydi. Kadınlarla uğraşacak hali yoktu. Kapıdan giren tedirgin ve korkmuş genç adama baktı. Bu oydu. Nasıl da korkuyor diye düşündü. Korkmalıydı da. Esas sorun o parayı aldıktan sonra başlayacaktı. Hemen ülkeyi terk etse iyi olurdu. Genç adam gelip karşısına oturdu. Gece geçirecek zengin birini arayan kadınlar daha da memnun oldu. Şimdi bir de genç adam eklenmişti masaya. Çabuk anlat, neler oluyor? Bakın, bu çok hassas bir bilgi. Bu bilgiyi tam olarak ne yapacaksınız? Bakanların üzerinde çalıştığı gizli konu ne diye sormuştunuz. Bunu nereden biliyordunuz? Bak oğlum, burada ölüm kalım meselesi var. Hemen söyle, hesabına transfer hemen yapılacak. Yurt dışındaki hesaptan parayı kimliğinle çekebilirsin. Bir de şifre vereceğim sana. Uzatmayalım. Şu anda Ankara sokaklarında ölüm dolaşıyor, haberin olsun. Nasıl konuşuyorsun abi, korkutma beni. Konuşsana, anlatsana. Bu bilgi 10 milyon eder mi bilmiyorum ama anlaştık değil mi? Evet, anlaştık. Beni daha fazla konuşturma ve ağzından bir şey kaçırırsan hayat boyu peşinde olurum ve ölürsün. Gelişim konseyi denen bir şey kuruldu. Bir ekip. Bu adamlar çok zeki adamlarmış. Ve belirledikleri politikalar, o politikaların yürütmesinde yapacakları katkılarla Türkiye çok büyük bir hamle yapacak. Neler diyorsun sen? Peki nedir o politikalar? Belli değil. Bu politikalar zaman içinde belirlenecek. Aslında o kadar da önemli değiller. Bir anlamda danışmanlar kurulu. Kurulun içinde toplumun değişik kesimlerinden insanlar var. Hepsi bu. Ragıp Tamer bir süre düşündü. Bilgi yeterli değildi. Bu bilgiyi öyle bir hale sokmalıydı ki Elan Rahu'yu kandırabilmeliydi. Kendisine inanamıyordu. Elan Rahu gibi bir psikopatı kandırmaya çalışıyordu. Bir ortaya çıkarsa ölüm kaçınılmazdı. Güldü kendi kendine. Bu bilgi, evet, Elan Rahu'ya söyleyeceği şey şuydu. Gelişim Konseyi adında gizli bir devlet kuruluşu oluşturuldu ve dışarıdan yapılacak operasyonları etkisiz hale getirme amacı güdülüyor. Hepsi özel ve eşsiz beyinler. Çok şeytani bir zekaya sahip olduğunu düşündü. Elan Rahu'yu bile parmağında oynatabiliyordu. Adama gitmesini söyledi. Bir zarf verdi. Zarfın içinde banka hesap numarası ve şifre vardı. Yüzü kızarmış halde oradan uzaklaştı. Midesinde garip bir sızı vardı. Yaptığı şeyin tam farkında değildi anlaşılan. Ragıp Tamer telefonunu çıkarıp Elan Rahu'yu aradı. Elan Rahu son derece keyifsiz bir ses tonuyla açtı telefonu. Söyle Ragıp, çok şansın kalmadığını hissediyorsun sanırım. Evet, sana çok önemli bir bilgi vereceğim ama barışmamız gerekiyor. Bana şart öne sürenler derhal ölmeli. Hemen söyle, seni bağışlayıp bağışlamadığıma karar vereyim. Gelişim Konseyi adında gizli bir kurum oluşturuldu. Türkiye'nin yönünü onlar belirleyecek. Yani dışarıdan Türk politikasına etki gelse bile o konsey sayesinde bütün etkiler geçersiz kılınacak. Elenrahu onu ilgiyle dinliyordu. Bu beceriksiz herif en sonunda işe yaramıştı. Söylediği şey çok önemliydi. Kulağına gelenler doğruydu demek. Türkiye yabancı müdahaleleri engellemek için gizli bir kurum oluşturmuştu. Ve bu bilgiyi Elenrahu'dan gizleyememişti. Kendisiyle gurur duydu. Ne kadar muhteşem birisi olduğunu düşündü. İsteklerinin kibir olduğunu düşünmedi bile. Ahlak onun için sadece başkalarına karşı kullanılabilecek bir söylev oyuncağıydı. Kızına bile yaptığı buydu. Bunun için kendisinden tiksindiği zamanlar oluyordu. Ama bir çeşit delilik hali de sayılabilecek olan bu ruh halini devam ettirmezse elindeki güç onu bırakır ve hemen başkasına giderdi. 18. bölüm. Adam barın dışına çıktığında yüzündeki gergin ifade yerini gülen bir ifadeye bıraktı. Hemen telefonuna sarıldı. Oğlum, para hesabımıza geçti. Nasıl ya, inanamıyorum, bu gerçek mi? Hemen Türkiye'den tüyelim. Bu adamlar verdiğimiz bilgilerin sallama olduğunu anlarlarsa hiç şansımız kalmaz. Kesinlikle öldürürler. Haklısın ama o Ragıp Tamer denen adamla yaptığın konuşmayı kayda aldın değil mi? Evet aldım ama müzik vardı içeride. O nedenle çok net kaydedilmemiş olabilir. 5 milyon dolarımız var değil mi? Evet, helal olsun sana be. Ragıp gibi bir adamı bulduğun için sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Ne yapalım, adamın acil bilgiye ihtiyacı vardı. Bunu da en iyi sen başarırsın diye düşündüm. İyi attık ama gelişim konseyi falan. Acaba bu bilginin sahte olduğunu anlamaları ne kadar sürer? Bilmem ki. Biraz akıllı adamlarsa eğer hemen anlamaları lazım. Ben söylerken bile gülmemek için zor tutuyorum kendimi. Ben internette gereken araştırmayı yaptım. Tahit için her şey hazır. Önce oraya gideriz, daha sonra Yeni Zelanda'ya geçeriz. İzimizi kaybetmiş olurlar zaten. Adam telefonu kapatıp hızla oradan uzaklaşmak üzere taksiye atladı. Ragıp Tamer içeride keyifle oturuyordu. Bilgiyi kendisine getiren adam az sonra ölü biri olacaktı. Bilginin esas kaynağı şu anda telefonda görüştüğü kişi olmalı diye düşündü. Vay be, arkadaşını nasıl da ateşe attı diye iç geçirdi. Telefon diğer ucundaki bürokrat, gelişim konseyi ile ilgili tüm bilgileri Ragıp Tamer'e satmak için en yakın dostunu aracı olarak kullanmıştı. Ona yalan bir bilgi sattıklarını söylemişti. Oysa gerçek farklıydı.